Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Stephen R. Covey'nin Principle-Centered Leadership adlı kitabı, liderlik ve yönetim alanında. Kalıcı sonuçların yöntemlerden önce, ilkelere dayanması gerektiğini savunan bir incelemedir. İlk kez 1990'ların başında yayımlanan eser, Covey'nin 7 alışkanlık yaklaşımını bireysel gelişimden kurum yönetimine taşır. Kitabın amacı, yöneticilere daha çok denetim kurmanın yollarını vermek değildir. Bunun yerine adalet, dürüstlük, insan onuru, hizmet ve sorumluluk gibi kalıcı ilkeler etrafında güvenilir ilişkiler ve işleyen kurumlar kurmayı tartışır. Covey, kısa vadeli baskı, korku veya ödül sistemlerinin geçici uyum yaratabileceğini, fakat bağlılık ve kalite üretemeyeceğini öne sürer. Bu nedenle kitap, kişisel karakter, kişiler arası ilişkiler, ekip yönetimi ve örgütsel sistemler arasında bağ kurar. Anlatım, kavramsal açıklamaları örnekler, şemalar ve uygulama önerileriyle birleştiren klasik bir yönetim kitabı niteliğindedir. Temel sorusu şudur, insanlar ve kurumlar sonuç alırken aynı zamanda güveni ve anlam duygusunu nasıl koruyabilir? Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ilke merkezli yaklaşım, tekniklerden önce yön tayin eder, Covey'nin temel ayrımı değerlerle ilkeler arasındadır. Değerler kişi, grup veya kurum tarafından tercih edilen şeylerdir ve değişebilir. İlkeler ise yazarın yaklaşımında adalet, dürüstlük, karşılıklılık ve insan onuru gibi daha evrensel kabul edilen gerçekliklerdir. Bu ayrım, liderliğin yalnızca hedeflere ulaşmakla ölçülmemesi gerektiği sonucuna varır. Bir kurum, satış artışı, maliyet düşüşü veya hızlı büyüme sağlayabilir. Ancak bunu güvensizlik, bilgi saklama ya da çalışanları araç gibi görme pahasına yapıyorsa, başarı kırılganlaşır. Covey, kararların kişisel karizma, makam gücü veya güncel yönetim modaları yerine ilkelere bağlanmasını önerir. Böyle bir merkez, belirsizlikte pusula işlevi görür. Yöneticiler her olay için hazır bir kural bulamayabilir, fakat hangi sonucun adil, sürdürülebilir ve insan ilişkilerini koruyan bir yön taşıdığını daha tutarlı biçimde değerlendirebilir. Kitap bu nedenle hızlı çözüm vaat eden yönetim rehberlerinden ayrılır. Davranış değiştirme tekniklerinin onları taşıyan karakter ve bakış açısı değişmeden kalıcı olmayacağını vurgular. İlke merkezli liderlikte amaç, çalışanların itaati değil, ortak amaçla uyumlu ve sorumluluk alabilen davranışların oluşmasıdır. Bu çerçeve, özellikle kurumların hedef baskısı altında etik sınırları ve uzun vadeli itibarını koruması bakımından somut bir değerlendirme ölçütü sunar. İkinci olarak, güven, yetkilendirme ve hesap verebilirliğin çalışmasını sağlayan zemindir. Kitapta güven, kurum içindeki ayrı bir insan kaynakları konusu değil, diğer bütün yönetim uygulamalarını etkileyen temel koşul olarak ele alınır. Covey'e göre güven zayıfsa yetki devri çalışan açısından yöneticinin sorumluluktan kaçması gibi görünebilir. Yönetici açısından da bağımsız çalışan, denetlenmesi gereken bir risk haline gelir. Sonuçta kurum, kararları yavaşlatan onay zincirlerine ve sürekli gözetleme alışkanlığına yönelir. Güven olduğunda ise, insanlar hata ihtimalini saklamak yerine konuşabilir, bilgi paylaşabilir ve sorunları erken aşamada çözebilir. Covey, güvenin sadece nazik iletişimle oluşmadığını belirtir. Tutarlı davranış, verilen sözü tutma, yetkinlik, adil süreçler ve kişilerin değerini performanslarından ayırabilme güvenin dayanaklarıdır. Bu son nokta önemlidir. Çünkü düşük performansın görmezden gelinmesi değil, kişinin saygınlığını zedelemeden sorunun açıkça ele alınması anlamına gelir. Kitap ayrıca hesap verebilirliği güvenin karşıtı saymaz. Net beklentiler ve sonuçların düzenli değerlendirilmesi, keyfi denetim yerine karşılıklı sorumluluk yaratır. Böylece yetkilendirme, yöneticinin kontrolü bırakması değil, çalışanların gerekli bilgi, beceri, kaynak ve karar alanına sahip olması haline gelir. Covey'nin güçlü iddiası şudur, güven olmadığında sistemler insanları birbirine karşı korumaya çalışır. Güven olduğunda ise sistemler ortak üretimi kolaylaştırır. Üçüncü olarak, kazan-kazan performans anlaşmaları, görev takibinin yerini ortak sorumluluğa bırakır. Covey'nin yönetim bölümündeki en uygulamalı araçlardan biri, kazan-kazan performans anlaşmasıdır. Bu yaklaşım, çalışana yalnızca yapılacak işleri sıralamak yerine, iş ilişkisinin temel unsurlarını birlikte netleştirmeyi önerir. Anlaşmanın merkezinde beklenen sonuçlar bulunur. Bunun yanında uyulacak ilkeler ve sınırlar, kullanılabilecek kaynaklar, hesap verebilirlik biçimi ve sonuçların karşılığı açıklığa kavuşturulur. Bu yapı, yöneticinin her adımı tarif ettiği geleneksel görev tanımından farklıdır. Çalışan, hedefe ulaşma yolunda daha fazla hareket alanı kazanır, fakat sonuçlara ilişkin sorumluluğu da görünür hale gelir. Bu nedenle özgürlük ile disiplin arasında bir denge kurmaya çalışır. Covey, insanlara yalnızca talimat verilmesinin onların muhakemesini ve inisiyatifini zayıflatabileceğini savunur. Buna karşılık belirsiz yetki devri de adil değildir. Çünkü sonuç beklentileri ve kaynaklar net değilse başarısızlığın sorumluluğu tek taraflı biçimde çalışana yüklenebilir. Performans anlaşması bu belirsizliği azaltmayı amaçlar. Yaklaşımın işlemesi için yöneticinin dinlemesi, tarafların gerçekçi koşulları konuşması ve ölçütlerin sonradan keyfi biçimde değiştirilmemesi gerekir. Aksi halde belge, ortaklık aracı olmaktan çıkar ve yeni bir kontrol mekanizmasına dönüşür. Kitabın katkısı, performansı sadece puanlama ve denetim olarak değil, karşılıklı güvene dayalı psikolojik bir sözleşme olarak ele almasıdır. Dördüncü olarak, bütün insan anlayışı, çalışanı yalnızca ekonomik bir kaynak saymayı reddeder. Covey, yönetim düşüncesinin insanı nasıl gördüğüne göre değiştiğini tartışır. Bilimsel yönetim yaklaşımında insan ağırlıklı ekonomik ihtiyaçları olan bir unsur gibi değerlendirilir. İnsan ilişkileri yaklaşımı sosyal kabul ihtiyacını, insan kaynakları yaklaşımı ise yetenek ve psikolojik ihtiyaçları daha çok hesaba katar. Covey'nin ilke merkezli liderlik modeli bunların ötesine geçerek insanı beden, zihin, kalp ve ruh boyutları olan bütün bir varlık olarak görür. Buradaki ruh boyutu, kişinin anlam, katkı ve vicdan arayışını ifade eder. Bu çerçevenin kurumsal sonucu önemlidir. Ücret ve terfi gerekli olsa da insanların nitelikli katkısını tek başına satın alamaz. İnsanların düşüncelerini kullanması, sorumluluk üstlenmesi ve ortak amaca bağlanması için saygı, anlamlı iş ve gelişim imkanı gerekir. Covey, bu noktada hizmet odaklı liderliği öne çıkarır. Liderin rolü, insanları kişisel gücüne bağımlı tutmak değil, onların yetkinliğini ve sorumluluk kapasitesini artırmaktır. Ancak kitap, insanlara iyi davranmanın performans beklentisini kaldırdığı anlamına gelmez. Tam tersine, bireyin değeri ile iş sonucunu ayırmak, düşük performans hakkında daha dürüst konuşmayı mümkün kılar. Bu görüş, kurumların hem insani hem de üretken olabileceği varsayımına dayanır. Özellikle yalnızca sayısal hedeflerle yönetilen yapılarda bağlılık, öğrenme ve yenilikçiliğin neden zayıfladığını açıklayan bir bakış sunar. Son olarak, toplam kalite sistem araçlarından önce liderlik kültürü gerektirir. Covey, toplam kalite yönetimi tartışmasını yalnızca hata azaltma, ölçüm ve süreç kontrolü düzeyinde bırakmaz. Kalite araçlarının yararlı olduğunu kabul eder. Fakat bunların insan ilişkileri ve yönetim anlayışı değişmeden sınırlı kalacağını savunur. Bir kurum çalışanlarından kalite beklerken onları korkuyla yönetiyor. Departmanları birbirine rakip hale getiriyor veya kısa vadeli rakamlarla ödüllendiriyorsa sorunların gerçek nedenleri gizlenebilir. Bu ortamda insanlar sistemi iyileştirmek yerine kendilerini korumaya yönelir. Covey'nin yaklaşımında kalite, müşteriye verilen söz, çalışanların gelişimi, süreçlerin güvenilirliği ve liderlerin tutarlılığı arasında kurulan bir bütündür. Bu nedenle örgütsel yapılar, ödül sistemleri ve bilgi akışı ilan edilen ilkelerle uyumlu olmalıdır. Örneğin ekip çalışması isteniyorsa yalnızca bireysel rekabeti ödüllendiren bir sistem çelişki yaratır. Yetkilendirme bekleniyorsa her kararın üst yönetimde onaylanması da aynı çelişkiyi doğurur. Kitap değişimin katılımla uygulanmasına özel önem verir. İnsanlar yalnızca kendilerine dayatılan bir programın nesnesi olduklarında görünürde uyum gösterebilirler. Sorunun tanımına ve çözümüne katıldıklarında ise sahiplenme ihtimali artar. Covey'nin kaliteye katkısı, operasyonel verimliliği ahlaki ve ilişkisel temellerden ayırmamasıdır. Böylece kalite, denetim departmanının işi olmaktan çıkar, kurumun günlük davranış biçimine dönüşür. Sonuç olarak, principle-centered leadership, özellikle ekip yönetenler, insan kaynakları profesyonelleri, girişimciler ve kurum kültürünü uzun vadede dönüştürmek isteyen üst düzey yöneticiler için yararlı bir kitaptır. Ayrıca yalnızca teknik yönetim araçlarıyla ilerlemenin neden sınırlı kaldığını anlamak isteyen okuyuculara da güçlü bir çerçeve verir. Okur. Güvenin soyut bir iyi niyet ifadesi olmadığını yetki devri, performans değerlendirmesi, kalite ve hesap verebilirlik üzerinde doğrudan etkisi olan bir çalışma koşulu olduğunu görür. kazan kazan performans anlaşmaları gibi öneriler, günlük yöneticilik uygulamalarına aktarılabilecek somut bir dil sunar. Kitabın entelektüel yararı ise liderliği kişisel etki veya makam gücünden daha geniş değerlendirmesidir. Covey karakteri, ilişkileri, kurum sistemlerini ve ortak amacı aynı model içinde düşünmeye çağırır. Benzer yönetim kitaplarının bir bölümü verimlilik tekniklerine, bazıları ise ilham verici lider figürlerine ağırlık verir. Bu eser ise kalıcı performansın ilkelere uygun davranışlarla desteklenen sistemlerden doğduğunu savunarak ayrışır. Bununla birlikte evrensel ilkeler dili bazı okuyuculara normatif veya tekrar eden gelebilir. Kitaptan en fazla faydayı sağlamak için önerileri hazır reçeteler gibi değil, kendi kurumundaki ödül. İletişim ve karar süreçlerini sorgulama aracı olarak kullanmak gerekir. Bu yönüyle eser, yönetim becerisinden önce yönetimin dayandığı insan anlayışını tartışan kapsamlı bir başvuru niteliğindedir. Destek olmak isterseniz Stephen R. Covey kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.